Ayrım 2.
Atilla Şenkon, Kambur Zülküf'ün Ceylanları. Kevser Hanım ile kızı minibüsten inip uzaklardan yağmur kokusu taşıyan bir rüzgarın tozuttuğu toprak yolda yürümeye başladılar. Hava birkaç dakika içinde değişivermiş, kapkara bulutlar kaplamıştı gökyüzünü. Yağmur bastırmadan yolun sonundaki gecekonduya ulaşmak için hızlandı Kevser Hanım. Sevda ise geride kalmış, yol kenarındaki kümese bakıyordu merakla. Her şeyi duyup anlayan ama tek sözcük konuşmayan kızına Kevser Hanım, "Yürüsene," diye seslendi. "Sana ne elin oynak tavuğuyla azgın horozundan? Tövbe tövbe." Sevda koşarak yanına geldi annesinin. Bağışlanmayı dileyerek gülümsedi. Kevser Hanım'ın gerginliğini içine çekip yutuveren iki koca gamze belirdi yanaklarında. Kızının durumu çok üzüyordu onu. Götürdüğü doktorların hepsi konuşamaması için herhangi bir neden bulunmadığını söylüyordu ağız birliği etmişçesine. Sevdanın bu suskunluğu kendiliğinden geçecekti onlara göre. Sabırla beklemekten başka yapılacak şey yoktu. Sabrını Sevda'nın 6 yaşına bastığı gün tüketti Kevser Hanım. Ümidini ise yitirmedi. Hastanelerde bulamadığı çareyi türbelerde, yatırlarda aramaya başladı bu kez. Büyüsüne başvurmadığı hoca, nefesini denemediği üfürükçü kalmadı koca kentte. Son gittiği hoca, Sevda'nın bebekken keçi sütü içip içmediğini sormuş. Çocuktaki bu suskunluğun tamamen inattan kaynaklandığını söylemişti. Bu inadı kırabilecek tek kişi, özellikle dilsiz küçük kızlar konusunda uzmanlaşmış olan Kambur Zülküf'tü. Yalnızca dostlarının gönderdiği kişilerin derdine çare bulan, kapısını her çalanla ilgilenmeyen Kambur Zülküf'e yazılmış Arapça rica mektubuyla evinin adresini, kocasının mutfak harcamaları için bıraktığı paradan artırdıkları karşılığında almıştı Kevser Hanım. Selami Bey'in bu ziyaretten haberi yoktu. "Yetti artık sokağa attığın para Kevser. Boşuna uğraşıyorsun. Kızının geri zekalı olduğunu kabul et artık. Buna attığım dayağın yarısını bir eşek yese çoktan dile gelirdi be." Gerilim filmlerindeki perili evleri anımsatan ahşap yapı, gökyüzünü boydan boya yırtan bir şimşeğin parlak ışığıyla aydınlandı. Önünde durdukları gecekondunun görüntüsünden ürken küçük kız iyice sokuldu annesine. "Korkma," dedi Kevser Hanım. "Zülküf amca dilini çözecek senin. İyi bir insan o." Onlar çalmadan açılıveren kapının gıcırtısı gök gürültüsüne karıştı. Cinsiyeti belli olmayan yaşlı bir cüce, Kevser Hanım'ın uzattığı mektubu eşikte okuduktan sonra içeriye aldı onları. "Burada bekleyin," dedi hırıltılı bir sesle. "Zülküf hadretlerine geldiğinizi haber vereyim." Kısa bacaklarından umulmayan bir çabuklukla gözden kayboldu. Üstünde su içmek için dere kenarına inmiş, masum ceylanları parçalamaya hazır, sinsi bir aslan resmi bulunan duvar halısının önündeki sedire yan yana oturdular. Bekleme süresi uzadıkça içi daraldı Kevser Hanım'ın. Korku simsiyah, zehirli bir yılan kılığında damarlarından akıp yüreğine çöreklendi. Kızını alıp oradan kaçmaya niyetleniyordu ki, çatıda gelen seslerle irkildi birden. Yağmur başlamıştı. Damlalar fırlatılan çakıl taşları gibi dövüyordu gecekonduyu. Bu havada ana yola kadar yürümeleri olanaksızdı. "Baban böyle bir yere geldiğimizi öğrenirse ikimizi de öldürür vallahi," dedi Sevda'ya. "Buradan konuşarak çıkarsan hiçbir şey anlatmayacaksın ona. Yaşadıklarımız aramızda ömür boyu sır olarak kalacak. Söz mü?" "Şu gerizekalıyı kapı kapı dolaştırıp ele güne daha fazla rezil etme beni Allah aşkına. Kimse konuşturamaz bunu. Hatırlamıyor musun? Yaşıtları ezbere şiirler okurken tekme tokat dövdüydüm de bir baba lafını becerip çıkaramadıydı ağzından." Gidişine eş bir çabuklukla geri dönen cüce, Kambur Zülküf'ün hazır olduğunu bildirdi onlara. Birlikte yeşil floresanlı, aydınlatılmış bir odaya girdiler. Hiç eşya bulunmayan odanın tam ortasında, bağdaş kurmuş oturuyordu Kambur Zülküf. Üzerinde kucağına yığılmış, kıllı dizlerini açıkta bırakan bol bir gömlek, başında tığ işi bir takke, elinde de iri taneli uzun bir tesbih vardı. Sevdayı tepeden tırnağa inceleyip kır sakalını iştahla sıvazladıktan sonra bu iş için gereken parayı söyledi. "Ben hoca efendiye verdiydim," diyecek oldu Kevser Hanım. "O ayrı," diye kestirip attı Kambur Zülküf. Sıkı bir pazarlığın ardından kolundaki bileziklerden birini anlaştılar. "Şimdi odadan çık. Benim kızla biraz yalnız kalmam lazım." Kambur Zülküf'e itiraz edemedi Kevser Hanım. Aklını yeşil odada bırakıp bedenini girişteki sedire sürekledi yorgun adımlarla. Bildiği bütün duaları ard arda sıralayarak kızının konuşabilmesi için yakardı Tanrı'ya. Okula başladığını, başarılı bir öğrenci olduğunu, tatlı diliyle öğretmenlerinin, arkadaşlarının, hatta Selami Bey'in sevgisini kazandığını hayal etti. Düşlerinin en güzel yerinde, telli duvaklı bir gülün olarak davul zurna ile evden çıkardığı sevdasını, kurdelesi çözülmüş, saçları omuzlarına dökülmüş bir şekilde getirdi Cüce. Yan yana, çocuk bahçesinden dönen, yorgun ama mutlu iki arkadaşa benziyorlardı. Annesine koşup titreyen, kollarını boynuna daladı küçük kız. "Doğru söylemişsin," dedi sevinçle. "Zülküf amca öyle iyi bir insan ki." İncecikti sesi, tertemizdi. "Güzel kızım, canım yavrum," diye fısıldadı kulağıma. Kucağına oturttu beni, saçlarımı okşayıp dudaklarımı öptü. "Ben Zülküf amcayı çok sevdim anne." Kevser Hanım gibi Cüce de bunları kızın söylediğine inanamadı bir türlü. Oysa gerçekten sevdaydı konuşan. Ya duvar halısındaki derenin suyu? O hep böyle kızın mıydı peki? 1962'de Ankara'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi mimarlık bölümünü bitirdi. İlk öykü kitabı Her Gün Perşembe Olsa 1990 ile 1991 Akademi Kitap Öykü Özendirme Ödülü'ne değer görüldü. Şenko'nun Uykusuz Gece Düşleri ve Ten Yükü adlı öykü kitaplarının dışında bir de Bütün Düşler Nazlıdır adlı bir romanı bulunuyor. Cemil Kavukçu. O kadın Fatma Girik değil. Bugün işi çokmuş, o kadar çokmuş, o kadar çokmuş ki, bak saat kaç olmuş, daha yemek bile yiyememiş. Yiyemesin, fazla kilolarından yakınan, pantolon bile giyemez oldum, diyen kendisi değil miydi? Sıkıldıkça bir şeyler yiyor, abur cubur atıştırıyor, farkında değil. Sonra da su içsem yırıyor zırvaları. Kadın milleti işte. Gergin, telefonu susmak bilmedi. Hasarlı bir kaza haberi. 2 ay önce sigortası yapılan bir aracın hurdaya döndüğünü öğreniyor telefondan. Can kaybından önce hasarı soruyor. Ya diyor, vah vah diyor. Neden sonra akıl ediyor, peki ölen var mı? Yazık diyor sonra da. Ölen varmış, hasar da büyükmüş. Yandaki küçük odadan duyuyorum bütün bunları. Bilgisayarın başındayım. Ve berbat bir oyuna 3. kez yeniden başlıyorum. O hiçbir şey duymamışım gibi duydun mu diye bağırıyor. Duydum diyorum ama içimden. Duymamam mümkün değil. Hatta yandaki avukatlık bürosundan ve üstteki muhasebeciden bile duyulmuştur. Ama o bir kez daha bağıra bağıra olup biteni anlatıyor. Şansa bak diyor, 2 ay önce sigortaladığımız araba. Geçen ayda buna benzer bir kaza olmuştu. Allah'tan telefonu yeniden çalıyor. Bu kez başka, benim bile pek tanıyamadığım bir ses tonuyla konuşuyor. Değişik kişilerle değişik konuşma biçimleri var karımın. Bunları birbirleriyle karıştırmaması beni şaşırtıyor. Benimle konuştuğu ana dili bile konusuna göre çeşitlilik gösterebiliyor doğrusu. Şimdi karşısındaki her kimse ona yeni bir biçim deniyor. hatırlı bir müşteri olduğu belli. Onu hiç ilgilendirmediğine eminim ama kaza haberini bir de ona anlatıyor. Sağ olun, sağ olun diyor ardından. Bir ara son derece yapay bir biçimde gülüyor. Eşek olsa bunun sahte bir gülüş olduğunu anlar. Telefonun öbür ucundaki anlamıyor olmalı ki o gülmeye devam ediyor. Ya da karşı taraftaki onu güldürmeyi sürdürüyor. Telefon kapanınca of diyor bu kez kendi sesi. Ben acıktım diyor yüksek sesle. Bu da kendi hatta evdeki sesi. Hey diyor. Başımı kaldırınca kapının pervazına yaslanmış, yorgun gözlerle bana bakan karımı görüyorum. Yani bu küçük büronun patronunu. Bugün daha kilolu görünüyor nedense. Duymadın mı diyor acıktım. Bu da bir oyun. Şimdi ben ona bir takım seçenekler sunacağım ve o kendisini çok çirkinleştiren bir dizi mimik yapacak, yüzünü buruşturacak, gözlerini devirip ay diye bir ses çıkaracak. Ardından başını iki yana sallayacak. Sonuçta hiçbirini beğenmeyecek tabii. Oyun başlıyor. Hamburger, köfte piyaz, döner, pizza, pide. Bütün söylenebilecekleri sıralıyorum. Neyse diyor. Zaten yemek saati geçti. Hadi'yi gönderelim de simit alsın. Yanına çay yaparız. Simit seçeneğinde içten olmadığını biliyorum. Aklı öbür yiyeceklerdi ama rejim yapıyor. Hadi bugün yalnızca simit alacak. Siparişleri içinden yineleyerek, başını sallayıp onaylayarak bir bir ezberlemeye çalışmayacak. Yine de ağır ağır başını sallıyor. Alışkanlık işte. Karım da tamam mı diyor üstüne basa basa. Simitler yanık olmasın. Her birini elleyip mıncıklama. Simitçi maşasıyla tutup karada sarsın. Bakkaldan da 2 milyonluk kaşar peyniri al. Eski kaşar olsun tamam mı? Döndüğünde yine fırça yiyecek biliyorum. Ona çok acıyorum. Sınırları belli. Ama ondan yapabileceğinin üstünde işler isteniyor. Hayat tam normale dönmüşken hay Allah diye bir çığlık yükseliyor yan odadan. Gördün mü bak, az daha unutuyordum. Yeniden kapıda belirmiş, oyuncağı kırılmış çocuk gibi bana bakıyor. Senedin son günü diyor, gözü kolundaki saatte. Bugün de burayı bırakıp bankaya gidemem ki. Anlıyorum ki ben gideceğim, başka çaresi yok. Benim gitmemden başka çıkar yol olmaması onu tedirgin ediyor. Bu işleri hep Emel yapar ama bugün izinli. Çünkü annesi katarakt ameliyatı olacak. Hadi'yi gönderemez. Bir simit almaktan bile aciz çünkü. Kendisi gidemez. Bugün işleri bir rezalet. Kala kala bir sefilciyi kalıyor. İşin kötü yanı da son gün olması. Bak diyor, ellerini beline koyuyor. Bunu istemeden yapıyor biliyorum. Çünkü yüzündeki ifade buyurgan değil. Yalvaran gözlerle bakıyor bu sefer. Bak sefilciğim diyor. Yalnızca bankaya gideceksin. Parayı yatırıp doğru buraya döneceksin. Yaramazlık yapmayacaksın tamam mı? Ne olur bana söz ver. Moralim çok bozuk. Tamam ya deyip sinirlenmiş adamı oynuyorum. Öyle ki gitmiyorum diyecek kadar sert bir tepki veriyorum. Niye çocukmuşum gibi davranıyorsun bana diye bağırıyorum. Değiştiğimi anlamıyorsun. Şu kadarcık bile güvenmiyorsun. Oysa dışarı çıkmak, bir an için bile olsa özgürlüğüme kavuşmak için can atıyorum. Yüzümü pencereye doğru çevirip somurtuyorum bu sefer. Şuna bak ya deyip homurdanıyorum. Elimi masaya vuruyorum. Oyunumla o kadar baştan çıkıyorum ki bütün tehlikeyi göze alarak gitmiyorum işte diyorum. Çenesi titremeye başlıyor. Her an ağlayabilir. Lütfen diyor, seni kırmak istemedim. O günlerin bittiğini biliyorum. Her zamanki gibi patavatsızım işte, kusura bakma. Susuyorum. Beni kurtarmak istiyor, ben ise kurtulmak istemiyorum. Olay bu. Ayağa kalkıyorum. Neyse diyorum, sen kusura bakma. Bankaya ne yatırılacaktı? Yüzünde birden güller açıyor. Gönlünü almak bu kadar kolay işte. Bunu bile yapamıyorum. Hadiye sipariş verir gibi bankaya parayı yatırıp senedi alınca hemen pulun bulunduğu köşeyi yırtıp o kağıt parçasını iptal etmemi üstüne basa basa anlatıyor. Parayı iki kez sayıyor. Sen de say diyor bu sefer. Karşı çıkmadan, homurdanmadan ya da hoşnutsuzluğumu belirtir en küçük bir davranışta bulunmadan bir de ben sayıyorum. Dışarıdayım. İyice seyrelmiş, zayıf saçlarımı alnıma düşüren sevimsiz bir rüzgar var. Pardesümün etekleri uçuşuyor. Özgürlüğüne kavuşmuş biri gibi değil de herhangi biri gibi yürüyorum. Bankaya para yatıracağım. Bana verilen bir kağıt parçasının ucundan hem de veznedeki adamın gözlerine dimdik bakarak bir parça kağıt yırtacağım. Ve aynı emin adımlarla karımın ofisine geri döneceğim. Onu üzmeyeceğim. Nasıl olmamı istiyorsa öyle olacağım. Yaramazlık olarak nitelendirdiği hiçbir şeyi yapmayacağım. Yani içmeyeceğim. Bu fırsatı değerlendirmeyeceğim. İçimden en çok da bunu yineliyorum. Yapmayacağım, içmeyeceğim. Yüzümde kararlı bir ifade var ya da en azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bir iş adamı gibiyim sanki. Banka şubesine girişimde her şeyi bilen bir iş adamı edasıyla oluyor. Bir yandan da tanıdık birinin beni bu durumda görmesinden, büyük bir oyunun içinde olduğumu anlamasından korkuyorum. Sıra numaramı elektronik cihazdan alıyorum. 472. İşlem yapan 3 bankada ise en son 346 numarası yanıyor. İçerisi oldukça kalabalık. Bir saate yakın bekleyeceğim. Bir saat. Bu kalabalığın arasında geçecek uzun bir zaman. Kendine bir takım nedenler yaratma diyen sesimi duyuyorum. Bunu karımla birlikte koro olarak söylüyoruz. Yaratmıyorum. Burada sıkılıyorsam dışarı çıkıp sigara içebilirsin. Evet, içebilirim. Bankanın önüne çıkıp bir sigara yakıyorum. O anda gak diyen sesi duyuyorum ve gözümün önünde siyah porselenden bir karga heykeli beliriyor. Bu görüntüden kurtulmak için gözlerimi kapıyor ve başımı iki yana sallıyorum. Ama yeniden gak diyor. Bak karga diyorum gözlerimi açmadan. Bak karga. Gözlerimi açıp çevreye bakınıyorum. Bütün bunları yüksek sesle söylemiş olabilirim. Söylememişim, rahatlıyorum. İçimden yine bak karga diyorum. Beni baştan çıkaramazsın. Karıma söz verdim. 1. Zamanım sınırlı. 2. Yüzümdeki ifadenin daha da sertleştiğini hissediyorum. Kavgaya hazırım. O yine gak diyor. Bak diyorum. Artık 45 dakika bile zamanım yok. Sigaramı herkesin yaptığı gibi yere atıp ayakkabının ucuyla eziyorum. Bankaya giriyorum ardından. Sıra numarası 349'da. Karga heykelini net olarak görüyorum. Bankadan çıkıyorum. Ellerimi pardesümün ceplerine sokup başım önümde ağır ağır yürüyorum. Karga Vahit'in işlettiği dükkanın tabelasında yalnızca karga yazıyor. Kapıdan girince sağda portmanto, solda da dikdörtgen prizma biçiminde yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki siyah mermer blokun üzerinde gören herkesin hayran olduğu ve Mait'e müthiş benzeyen porselen bir karga heykeli duruyor. Sürekli tozu alındığı için de siyah bir elmas gibi parlıyor. Ona bakan herkesin içini tanımsız bir kahır kaplıyor. Çünkü karga çok mutsuz. Ağladı ağlayacak gibi ya da az sonra hıçkırarak iç çekecekmiş gibi görünüyor. Aslında Vahit de öyle. Hep düşünüyor ama ne düşündüğünü kimseye söylemiyor. Bir de saat önemli tabii. Barın solundaki duvarda asılı olan yuvarlak büyük duvar saati. Akrep ve yelkovanı gaga biçiminde olan bu saatin merkezinde bir karga başı bulunuyor. Saatin 12'yi gösterdiği anda karganın gözü ve gagası da kapalı oluyor. Uyuyor gibi olmasa bile ıstırabı bir an için dinmiş gibi görünüyor. İlerleyen zamanla birlikte Gagası ve gözü aralanmaya, yüzündeki acı çeken ifade artmaya başlıyor. 12.30'da kimse saate bakamıyor. Çünkü duyulmasa bile karganın çığlıkları kulakları tırmalıyor. Kocaman açılmış gözü ise çok korkunç oluyor bu durumda. Sonra karganın başı öbür yana dönüyor ve yelkovan 12'ye yaklaştıkça zavallının da ızdırabı azalıyor. İşte o sokaktayım. Karga sokağı. Vahit'in sessiz yuvası. Kapıyı açıp giriyorum. Vahit'i dirsekleriyle bara yaslanmış, başı ellerinin arasında derin derin düşünürken buluyorum. Çok dar bir alnı var. Gür kaşlarından hemen sonra sık siyah saçları başlıyor. Gözleri birbirine yakın ve küçük. Burnu ise hatırı sayılır bir büyüklükte. Vay, sefil diyor. Evet diyorum, sefil. Uzun zamandır görünmüyordun. İnzivadaydım diyorum. Omuzlarını sarsa sarsa, ses çıkarmadan, bu inzivanın benim seçimim olmadığını biliyormuş gibi gülüyor. Gülen yalnızca ince dudakları. Gözlerinde hiçbir değişiklik yok. Biraz borcum olacaktı diyorum. Önce onu kapatayım. Kapatırsın canım. Vodka mı? Kollarım kendiliğinden iki yana açılıyor. Boynumu hafifçe büküyorum. Vodka demenin sefilce bir ifadesi. Bu arada da duvardaki saate bakıyorum. 3:10 var. Karganın başı yukarı doğru dönmüş ve gaga pozisyonu oldukça ıstıraplı. 3:15 geçe o da. Ben de rahatlayacağız. O gagasını kapamış, gözünü hazla yummuşken ben de gözlerimi ancak önümü görebilecek kadar aralık bırakarak bu yuvadan bankaya doğru uçacağım. Çok masum bir kaçamak. Kimsenin canı yanmayacak. Vodkamı ölçekle koyuyor. Üzerine vişne suyu ekliyor. Zor diyor. Her şey zor diyorum ben de. Yine yüzü ellerinin arasında ve dirsekleri masaya dayanmış. Ötelere, benim bilmediğim bir yerlere bakıyor. İçkimi alıp saatin tam karşısındaki masaya oturuyorum. Benden başka 3 kişi var zaten. İkisi karşılıklı oturmuş, hiç konuşmuyor. Sürekli leblebi atıştırıyorlar. Öbürü de benim gibi yalnız. O da kargaya benziyor. Aslında burada oturan herkes bir süre sonra kargaya benziyor. Ve konuşmalarda anlamlı sözcüklerden çıkıp gaklara dönüşüyor. Saat öğleden sonra 3. İki gaga arasındaki açı 90 derece ve karganın başı narkozdan çıkmış bir hasta gibi perişan. Vodkamdan koca bir yudum alıp benim gibi tek başına içen ama benim gibi zamanı kısıtlanmamış olan adama bakıyorum. Bakınca da ister istemez bir şeyler düşünüyorum. Bunu hep yaparım. İlginç bir yaşamı varmış gibi düşünüyorum onu. Belki de vardır gerçekten. Kimine göre vardır, kimine göre de yoktur. Gençliğinde belediyenin açtığı karga kıyımı kampanyasına katılmış ve henüz canını teslim etmemiş onlarca karganın başını koparmış bir pişman. Hatta bin pişman biri olabilirdi. Karga Vahit gibi. Vahit gençken kargaya benzemezmiş ki. Hiç alakası yokmuş hatta. Sıkı bir karga düşmanıymış. Öyle ki kargalar kendi aralarında ona Kinova derlermiş. O kadar düşmanmış yani. Belediye 4 karga bacağına bir fişek veriyormuş o zamanlar. Ve söylentiye göre Vahit bu bacaklarla büyük bir cephanelik kurmuş. Kasabanın sokaklarında havalı havalı dolaştığı yıllar. Kargalar da tanıyor onu. Kavaklar altı parkına mı girdi? Elinde tüfeği olsun olmasın. Büyük bir patırtıyla sürü halinde havalanıyorlar. O zaman herkes White'in parka geldiğini anlıyor. Bütün başlar kasıla kasıla kapıdan giren karga kasabına dönüyor. Öyle ki ana baba yavru ayrımı yapmıyor. Ne bulursa harcıyor. Uçamayan yavruları köşeye kıstırıp, umarsız çığlıklarla tepesinde dönen karga sürüsünün gözleri önünde yakalıyor ve düşünmeden kafalarını koparıyor. Bacaklarını kırıp cebine atıyor. Belediye başkanının da durumdan hoşnut olduğu, sağda solda bu hıyar karga soyunu bitirecek dediği konuşuluyor. Tabii bunlar Vahit'in de kulağına geliyor. Tarlalarla bostanlara Vahit'e benzer korkuluklar dikiliyor o yıllar. Önceleri bu duruma çok bozulan babası bile yumuşuyor. Çünkü itibar var. Oğlunu destekliyor bu sefer. Göğsünü kabartarak dolaşıyor sokaklarda. Bir gün Vahit'in bütün hayatını karartan bir olay olmuş ki işin aslını pek bilen yok. Anlatılanlar arasında en akla yatkını şu. Vahit evine dönerken sokakta yaralı bir karga görüyor. Kanadı kırılmış, uçamıyor karga. Kısmet ayağına gelmiş ya, seviniyor. Hayvan çaresiz. Bir yandan kedilere karşı kendini korumaya çalışırken, bir yandan da uçup kaçmak için çırpınıyor. Karşısında Vahit'i görünce bütün direnci kırılıyor. Teslim oluyor tabi. Vahit kargayı alıyor. Sol eliyle kanatlarını ve bacaklarını kavruyor. Sağ eliyle kafasını tutacakken, öyle ya tuttuğu gibi koparacak, tutamıyor. Tuhaf bir şey oluyor. Karganın açılıp kapanan gagası ve gözleri Vahit'i çarpıyor. Öyle derin, öyle anlamlı bakıyor ki karga, ne yapacağını bilemiyor. Başı dönüyor. Duvarın dibine yığılıp kalıyor öylece. Kendine geldiğinde kargayı karşısında buluyor. Kaçmamış, inatla, öfkeyle, bütün ölülerinin hesabını sorar gibi Vahit'e bakıyor. Kalkıp koşmaya başlıyor. Geriye dönüp baktığında ise kanadının birini sürüyerek sıçraya sıçraya peşinden gelen kargayı görüyor. Vahit'in o günden sonra değiştiği, çiftesini ve yüzlerce fişeğini götürüp dereye attığı, Vahit olmaktan çıkıp bir kargaya benzediği söylenir. Vodkam bitiyor. Ne kadar idareyle içmeye çalışsam da bitiyor işte. Saat 10:15-10. Karganın huzura ermesine ve çekip gitmeme 5 dakika var. Gak diye bir ses duyuyorum. Bunu kendi dilime bir 50 gram daha içebilirsin diye çeviriyorum. Ve Vahit'e bakıyorum. O bana bakmıyor ama. O öyle uzak bir noktada ki Vahit abi diye seslenmek zorunda kalıyorum. Karga karga bakıyorum bu sefer. Bir 50 gram daha vodka diyorum. Başını eğiyor. Vişne suyu ilaveli vodkam geliyor yine. Yeni bir sigara yakıyorum. Hiç olmazsa senin kargaların var Vahit abi diyorum. Benim hiçbir şeyim yok. Beni hayata bağlayan ya da hayattan koparan anlaşılabilir bir nedenim yok. Keşke ciddi bir vicdan azabım olsa da ona tutunsam. Gel gör ki içiyorum işte. Şu karga heykeli bana bir şeyler söylüyor ama anlamıyorum. Gördüğün gibi bir sigara yakıyor ve daha büyük bir yudum alıyorum vodkamdan. Duyduğuma göre Vahit abi, o yıllarda çok kötü rüyalar görüyormuşsun. Seni kovalayan bir bulut gibi karga sürüleri, dile gelen, başını koparmaman için yavrulan yavrular. Neler neler Vahit abi. Hatta tüylerinin rengi ağarmış erkek bir karganın her gece rüyana girdiği ve anana sövdüğü yolunda söylentiler de var. Sonra ip kopuyor Vahit abi. Sen ve kargalar dışında hiçbir şey kalmıyor. Benim böyle bir olayım yok işte. Rüya bile görmüyorum biliyor musun? Başını koparıp attığın o kargalardan biriyim sadece. İçkimi bitiriyorum. Duvardaki saate bakınca donup kalıyorum. Ne akrep, ne yalkovan, ne de kargabaşı var. Kendi saatime bakıyorum. Boş bir kadran. Şaşkınlığım iyice artıyor. Saate ne oldu Vahit abi? Neden hiçbir şey göremiyorum? Vahit önce duvardaki, sonra kolundaki saate bakıyor. Ve başını kaşıyor. Onun da bir şey anlamadığı ortada. Omuzlarını kaldırıp boş boş bakıyor yüzüme. Tek başına oturan adam, saat yok diyor. Zamanı kaybettik. Nasıl kaybettik? Ben ne bileyim işte diyor, kaybettik. Birden paniğe kapılıyorum. Bankalarda işler durmuş mudur? Sen ne diyorsun abi diyor. Hayat durdu hayat. O zaman yapacak bir şey yok diyorum. Bana 50 gram daha vodka var öyleyse. Hayatın dışarıda nasıl durduğunu bilmiyoruz. İnsanlar en son ne yapıyorsa öylece kalmış olmalılar. Uçaklar, kuşlar, kargalar hepsi patır patır düşmüştür. Daha önce de olmuş muydu? Çok diyor. Vahit de ben de ilk kez böyle bir şeye tanık oluyoruz. Dua edin buradayız diyor. Bak bize bir şey olmadı. Önce karga Vahit'in sesini duyuyorum. Bir şey söylüyor ya da gaklıyor. Anladığım kadarıyla bu Fatma Girik diyor ya da aa Fatma Girik buraya geliyor diye bağırıyor. Birden kendime geliyorum. Başımı kaldırıp duvardaki saate bakıyorum. Akrep de yelkovan da yerli yerinde yine. Karga ağzını açabileceği kadar açmış, gözleri dışarı uğramış neredeyse. Saat 18. Hayat başlamış. Başlamış ama kaldığı yerden değil. Arada 2 saatlik bir kayıp var. Sefil diye haykıran tiz sesi duyuyorum. Başımı sesin geldiği yana çevirmeden karga Vahit'in kara gözlerine bakıyorum. O kadın Fatma Girik değil diyorum. O beni almaya gelen karım. Meyhaneden bir karga sürüsü havalanıyor. Hepimiz ellerimizle kulaklarımızı tıkayıp başımızı önümüze eğiyoruz. 1951'de İnegöl'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik Mühendisliği bölümünü bitirdi. Öyküleri 1980 yılından bu yana çeşitli dergilerde yayınlandı. Patika ile 1987 Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülünü, Uzak Noktalara Doğru adlı yapıtıyla da 1996 Sait Faik Hikaye Armağanını kazandı. 7 öykü kitabı ve bir romanı bulunan Kavukçu'nun son öykü kitabı Gemilerde Ağlarmış 2001 yılında yayınlandı.